Ayrım 37, sayfa 358. Yıl 1930. 1 Ocak 1930, 31 Aralık 1930. Dipnot, 1930 yılı. Dünya ekonomik krizine rağmen imar etkinlikleri sürüyor. Bu yıl hizmete girecek büyük yapılar, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Mimar Holzmeister, Sayıştay, Mimar E. Ely, Ankara Kız Lisesi, Mimar E. Ely, birçok bina yapım halinde. Kayseri Müzesi açılır. 1924'ten beri besteci Ali Rıfat Çağatay'ın bestesiyle söylenen İstiklal Marşı bu yıldan başlayarak bugünkü beste ile besteci Zeki Üngör söylenip çalınmaya başlar. İlk kadın hakimler Nezahat Güreli ve Beyhan Hanım 29 Nisan 1930. Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü, Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu adlı romanları yayımlanır. Nazım Hikmet'in Varan 3 ve 1 artı 1 eşittir 1 adlı şiir kitapları yayımlanır. Musahipzade Celal'in Bir Kavuk Devrildi adlı oyunu oynanır. İstatistik Genel Müdürlüğü'nün kurulması 1 Şubat 1930. İktisadi krize karşı Türk parasını koruma kanunu kabul edilir 20 Şubat 1930. Bu kanuna dayanılarak gerektikçe kararnameler çıkarılacaktır. Ankara'da 1. Milli Sanayi Sergisi'nin açılışı 21 Nisan 1930. İlk Sanayi Kongresi'nin toplanması 22 Nisan 1930. Türk Ocağı Genel Merkez Binası'nın açılışı 23 Nisan 1930. Konferans salonuna bir tiyatro sahnesi eklenmesini Gazi istemiş, plan buna göre değiştirilmiştir. Ulu İl Demir, Yılların İçinden, sayfa 131-132, TTK Ankara 1991. Hangi güzelliği, iyiliği inceleseniz onda Atatürk'ün izini görmemek imkansız. Kırklareli'nde Gazi heykelinin açılışı 8 Mayıs 1930. Dolmabahçe'de Uluslararası Turizm Kongresi'nin açılışı 31 Mayıs 1930. TC Merkez Bankası'nın kurulması hakkında kanun kabul edilir 11 Haziran 1930. Ağrı Dağı ve yakınlarında eşkıyalık ve ayaklanma olayları üzerine askeri harekete başlanması 1 Temmuz 1930. Etnografya Müzesi'nin ziyarete açılması 18 Temmuz 1930. Atina'da 1. Balkan Konferansı 5 Ekim 1930 Türkiye'de katılmıştır. 2. Yerli Mallar Sergisi 11 Ağustos 1930. 1939 yılına kadar her yıl açılacaktır. Bazı şehirlerde de bu sergiler açılır. Dipnot, sergiler hakkında ayrıntı için Gökhan Akçura, Türkiye'de Sergicilik ve Fuarcılık Tarihi, TÜRYAP Tarih Vakfı Yayını, İstanbul 2009. Tasarruf Haftası'nın başlaması 12 Aralık 1930. Maliye Bakanı Şükrü Saracoğlu'nun istifası üzerine yerine Abdülhalik Rendan'ın atanması 23 Aralık 1930. Milli Savunma Bakanlığı'na Zekai Apaydır'ın atanması 26 Aralık 1930. Bayındırlık Bakanlığı'na Hilmi Uran'ın atanması 26 Aralık 1930. Kış her açıdan sert geçti. İktisadi hayat sarsıntılar geçirmeye başladı. Dünyayı kasıp kavuran krizin etkisi Türkiye'yi de etkilemişti. Ürünlerin fiyatı gittikçe düşüyor, ihracat azalıyordu. Köylü zor durumdaydı. Avrupa'da pek çok şirket zincirleme iflas etmekteydi. İsmet Paşa ilgili bakanlarıyla sık sık toplanıyordu. Durumu görüşüyor, sonra Gazi'ye gidip bilgi sunuyor, görüşünü alıyordu. Gazi bugünlerde iktisatla mali durumla daha yakından ilgilenmekteydi. Bizim çoğu sermayesiz, tecrübesiz, yurt dışında çevresi olmayan tüccarımızla, ihracatçımızla, sanayicimizle bu dar geçitten çıkıp Esenli'ye çıkmamız çok zor. Uzun yıllar beklememiz gerekecek. İsmet Paşa'ya devletçiliğin uygulanması konusunda ciddi bir ön hazırlık yaptırmasını rica etti. Tam zamanıydı. Sistemin adı da artık söylenebilirdi. Halkın durumunu ve düşüncesini anlamak için 26 Şubat akşamı İzmir'e hareket etti. Çevreyi gezdi, halkı dinledi. 5 Mart günü sabah çok erkenden karayoluyla Antalya'ya hareket etti. Yol üzerindeki köylerde, kasabalarda dura dura öğleye doğru Isparta'ya geldi. Görevliler ve halkla görüştü. Öğleden sonra Burdur'a hareket etti. Orada da halkı dinledi. Akşam üzeri Toprak dağ yollarından geçerek Antalya'ya ulaştı. Yorgun gelmişti. Gergin, üzgün bir hali vardı. Bütün büyük idealistlerin çektiği azabı çekmekteydi. İdeali büyük, imkanlarsa kısıtlıydı. Halk Cumhuriyet'ten çok şey bekliyordu. Yazık ki Cumhuriyet henüz birçok derde deva olabilecek güçte değildi. Bazı iyileştirmeler olmuştu ama yoksulluk genel olarak sürüyordu. Ürünü köylünün elinde kalmıştı. Para olmayınca bir kuruşluk verginin bile halka zulüm gibi geldiği anlaşılıyordu. Hasan Rıza Soyağı halkın yakınmalarından, halka yukarıdan bakan yetersiz yöneticilerden, çıkarcı particilerden, maddi imkansızlıklardan söz etti. Konuşurken zihninden yamalı giysileri, yarım çarıkları, toprak rengi yüzleriyle köylüler, sıtmalı çocuklar akıyordu. Gözleri nemlenmişti. Bir kahve içerek sakinleşmeye çalıştı. Her ne haliyse, ümit ve şevk içinde yolumuza devam etmeliyiz. Er geç fakat muhakkak gayemize varacağız. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt sayfa 405-406. Özetledim. Gazi bir başka vesileyle diyor ki, tabidir ki bir takım hoşnutsuzluklar, şikayetler, hatta tarizler ve hücumlar karşısında bulunacağız. Tarihi vazifemiz bunların hepsine katlanmak, dikkatli ve tedbirli olmak, aziz hastamızın ayağa kalkacağı mesut günleri beklemektir. Hiç şüphem yoktur ki memleketimiz o zaman dünyanın en hür, en müreffeh ve medeni milletlerinden biri olmak yolunda süratle ilerleyecek ve mütemadiyen yükselecektir. Adı geçen eser sayfa 409. Antalyalılar da konuştu. Sorun aynıydı. Dipnot: Çetin Yetkin, SCF olayı. Yalnız Ege ve Çukurova'da pazara yönelmiş ticari amaçlı tarımsal üretim yapılabilmekteydi. Sayfa 24. Bu nedenle kriz en çok bu iki yeri vurmuştur. Yeni partiyi ümit verici bir kuruluş olarak görürler. Toprak yollardan geçerek Burdur'a, oradan Afyon'a geldiler. Trenle Ankara'ya döndüler. Bir daha iman ettiler ki demir yolu uygarlığın ta kendisiydi. Yolculuk izlenimlerini İsmet Paşa'ya anlattı. Gezdiğim yerlerin çoğunda bir yatırım görmedim. Olanlar da atölye çapında küçük iş yerleri. İşsizlik artıyor. Halk Ziraat Bankası'nın zor kredi verdiğinden, bazı ürünlerin ihraç edilemeyip elde kaldığından, vergilerden, kimi yöneticilerden, kırtasiyecilikten, memurlardan şikayetçi. Göçmenlerle ilgili bazı sorunlar devam ediyor. Adamlara ev vermişiz ama tapusunu vermemişiz. Her an çıkarılma korkusuyla yaşıyorlar. Yazık bu insanlara. Cumhuriyet anlayışını, devrimlerin esaslarını halkın idrakine yerleştirmek gerek. Halk eğitimi bakımından çok zayıfız. Bazı köylere Cumhuriyet girmiş değil. Türk ocağı bu konuda yetersiz kaldı. Partinin şubeleri her şeyi senden benden bekleyerek uyuyor, haberin olsun. Halk ile aydınlar arasında bir uzaklık var. Bir şeyler yapıp halk ile aydınları kaynaştırmalıyız. Söz konusu yöneticilerin değiştirilmesinin, iş bilir idealist halkı ve kaynakları harekete geçirecek yöneticiler bulunmasının şart olduğunu söyledi. Aynı kanunlar ve ödeneklerle bazı yöneticiler harikalar yaratıyor, memurları çalıştırmayı biliyorlardı. Ama sayıları çok azdı. Sorunları bir daha gözden, elden geçirmeliydi. İlgili bakanlar ne yapıyorlardı? Halkla temasları yok muydu bunların? İleri ülkelerin halk eğitimine çok önem verdikleri biliniyordu. Ama ne yaptıkları, nasıl yaptıkları pek bilinmiyordu. Bu konuda geniş bir araştırma yaptır İsmet.
Peki.
Tarikatların, tekkelerin kapatılması üzerine Nakşibendi tarikatı başı olan Şeyh Esat Efendi Erenköy'ündeki köşküne çekilmişti. Ama etkinliğini müritleri ve Anadolu'ya yolladığı halifeleri veya temsilcileri aracılığıyla sessizce sürdürüyordu. Şeyhin en önemli adamlarından biri de Manisa Askeri Hastanesi imamlığından emekli olan Laz İbrahim Efendi'ydi. Manisa yöresine baş halife olarak atanmıştı. Zaman zaman İbrahim Efendi'ye para yolluyordu. Laz İbrahim Efendi Muradiye Camii'nde imamlık yapmaya başlamıştı. Gençleri, esnaf çıraklarını, yakın köylerdeki köylüleri etkilemeye çalışıyordu. Tarikata girenlere Esat Efendi'nin yolladığı paraları dağıtıyordu. İşsiz gençler, darlık çeken esnaf ve yoksullar için tarikat geçim kapısıydı. Son olarak anayasadan devletin dininin İslam dini olduğu hakkındaki maddenin çıkarılması dinci çevreleri tedirgin etmişti. Dinciler için genel amaç ve ümit gizlice taraftarlar çoğaltmak ve vakti gelince harekete geçmek, cumhuriyeti yıkmaktı. Nakşibendi tarikatının Manisa kolu da etkinlikleri arttırdı. Laz İbrahim Efendi'nin etkileyip tarikata aldıklarından biri de Giritli bir göçmen olan Mehmet'ti. Kendine Derviş Mehmet dedirtirdi. Tuhaf, uçuk bir kişiliği vardı. Bir gün şaşırtıcı bir şey yapacağı belliydi. Dipnot, Menemen olayı için yararlandığım kaynaklar Kemal Üstün, Menemen olayı ve Kubilay. Kemal Üstün Kubilay'ın arkadaşıdır. Olay sırasında Menemen'de öğretmenlik yapmaktadır. Kitapta askeri savcının iddianamesi de yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar sayfa 361-363. Profesör Doktor Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3, 1. cilt sayfa 310-313. Bu kaynaklardan yararlanarak olayı ana çizgileriyle özetledim. Yunus Emre gerçek dervişi şöyle tanımlıyor. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Mevhibe Hanım 3. çocuğuna hamileydi. Doğum sancıları başladığında İsmet Paşa rastlantı eseri evdeydi. Hem ebe çağırdı hem doktor. Eşinin çektiği acıyı gördükçe çok üzülüyordu. Cevriye Hanım oğlunu yatıştırdı. ''Oğlum merak etme, kadınları ölüyorum demeden doğurmazlar, sen git keyfine bak.'' Bahçeye çıktı, aklı evdeydi. İkide bir eve adam yollayıp durumu soruyordu. Sonunda seyis koşarak müjdeyi getirdi. ''Bir kızınız oldu paşam.'' Çok sevindi, kızına Özden adını koydu. Dipnot Gülsün Bilgihan, Mevhibe 2. cilt sayfa 203, 7 Şubat 1930. Afet Hanım sınıfta bir belediye başkanlığı seçimi denemesi yaptırdı. İki aday vardı, ikisi de öğrenciydi. Biri kızdı, biri erkek. Oy sayımı bitti, sonuç açıklandı. Seçimi kız öğrenci kazanmıştı. Kızlar arkadaşlarını sevinçle kutladılar. Afet Hanım da kutladı. Güzel bir uygulama olmuştu. Bir erkek öğrenci ayağa kalktı. ''Hocam özür dilerim ama bu uygulama kanuna aykırı.'' ''Aykırı mı?'' ''Evet, çünkü kadınların ne seçme hakkı var ne de seçilme. Kız arkadaşlar boşuna sevindiler. Kız arkadaşlarımızın verdiği ve kız arkadaşımıza verilen oylar geçersizdir. Seçimi erkek arkadaşımız kazanmıştır.'' Afet Hanım donup kaldı. Erkek öğrenciler sevinç haykırışları içinde ayağa fırladılar. Afet Hanım çok da utanmıştı. Üzüntülü bir halde köşke gitmek istemedi. Yalnız kalmak istiyordu. Marmara Köşkü'ne gitti. Biraz sonra Gazi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile birlikte Marmara Köşkü'ne geldi. Gazi mahzun oturan Afet Hanım'ı görünce şaşırdı. ''Ne oldu?'' Afet Hanım olayı anlatmak zorunda kaldı. Anlatırken gözleri doluyordu. ''Çok üzüldüm, çok utandım. O erkek öğrencim kadar hak sahibi olmadan o sınıfta ders vermeyeceğim.'' Şükrü Kaya avutmaya çalıştı. Belediyeler kanunu tasarısı meclise görüşülüyor. Belki bu sırada kadınların seçim hakları da ele alınabilir. Afet Hanım sesini yükseltti. Bu hak tasarı hazırlanırken düşünülemez miydi? Düşünülmesi gerekmez miydi? Cumhuriyet halk idaresidir diyoruz. Halk yalnız erkeklerden mi ibaret? Şükrü Kaya durumu kurtarmaya çalışırken Gazi, sus Şükrü Bey dedi. Lafı gevelemenin alemi yok. Afet haklı. Akşam yemekte Afet Hanım'a Hamdullah Supi Bey davet etti dedi. Yarın Türk Ocağı'nın yeni binasını görmeye gideceğim. Seninle birlikte gitmek istiyorum. Kadınların seçim hakları konusunda seninle orayı gördükten sonra konuşacağım. Ertesi gün Türk Ocağı yeni genel başkanlık binasına gittiler. Hamdullah Supi Bey ve yönetim kurulu üyelerince karşılandılar. Binayı gezdiler, ikinci katta ortadaki locaya girdiler. Buradan büyük salon, öteki localar ve sahne görünüyordu. Görüntü etkileyiciydi. Gazi Afet Hanım'ı elinden tutarak locanın önüne götürdü. ''Beğendin mi?'' ''Evet, çok güzel.'' ''Şimdi beni iyi dinle. Kadınlarımız Çanakkale Savaşı sırasında cephe gerisinde gönüllü hemşirelik yaptılar, evlerini yaralılara açtılar, askerlere torba torba armağanlar yolladılar. Milli mücadelede yalnız cephane taşımakla kalmadılar, silahlanıp dövüştüler, erkeksiz kalan köylerde her işi üstlendiler, işçi taburlarında görev alıp siper kazdılar, askere çorap çamaşır yetiştirdiler, demir yolları tamir edilirken işçi olarak çalıştılar. Şimdi de dağ köylerine okuma yazma öğretmeye koşuyorlar. Kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Borcumuzu tamamen ödeyemedik. Yüzlerce yıllık kemikleşmiş anlayış yıkmak kolay değil çocuk. Seçme ve seçilme hakkı istiyorsan bu öyle üzülüp kızmakla küsmekle olmaz. Düşünceni savunacaksın.
Ben mi? Nasıl?
Otur çalış, konuyu iyice incele. Sonra da bu güzel salonda bir konferans ver, hakkınızı iste. Yetkilileri demokrasinin gereğini yerine getirmeye davet et.
Afet Hanım'ın gözleri büyüdü.
Yo, hayır, burada asla konuşamam. Korkudan sesim bile çıkmaz.
Konuşacaksın.
Gazi konuşacaksın demişti. Onun sözünü dinlememek olur muydu? Çalışmaya başladı. Gazi de yardım ediyordu. Konferansta cübbeyi andıran şık bir üstlük giymesini istedi. Üstlüğün resmini de kendi çizdi. Gazi bir akşam çeşitli misafirler çağırdı. Kadınların seçim haklarını görüşme konusu yaptı. Kimi bu hakkı vermekte geç bile kalındığını söylüyordu. Kimi de kadınlara seçme, hele seçilme hakkı verilmesinin karşısındaydı. Afet Hanım kadın karşıtı anlayışı somut olarak gördü. Gazi misafirlerin erken kalkmalarına izin verdi. Yalnız kalınca Afet'e dedi ki,
''Konuşmaları dinledin, senin gibi düşünenler var ama karşı olanlar da var. Kadın haklarından yana olduğumu bildikleri halde kanılarını inat ve azimle savundular. Tek çare bunları ikna etmektir, başka çare yok. Emir kulu değil ki bu insanlar, onun için dinleyicilerini düşüncene kazanmaya çalış.''
Çok korkuyorum.
İlk birkaç cümleden sonra rahatlarsın. Prova da yaparız. Bak, seçme hakkını da isteyeceksin, seçilme hakkını da. Lütuf istemiyorsun, hakkınızı istiyorsun. Göreyim seni Afet. Bir cumhuriyet kızı olarak bu görevin üstesinden gel. Kadın haklarını genç bir hanımın savunması bizim savunmamızdan daha etkili olur. Siyasetçilerimizin ufkunu aç.
Afet birçok kaynaklardan yararlanarak konferansını hazırladı. Misafirsiz akşamlarda prova yapıyordu. Dinleyicileri Gazi ile Sabiha idi. Sabiha sessizce izliyor, Gazi arada uyarıyordu.
Daha yüksek sesle. Aferin. Bunu daha kesin söyle. Güzel. Sesini yükselt. Hah, tamam.
3 Nisan 1930 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belediye kanununun görüşülmesi sona erecek, akşamda Türk Ocağı salonunda Afet Hanım kadın hakları konusunda konferans verecekti. Gazi konferansın yankı uyandırmasını istiyordu. Genel sekreterden hükümet üyelerini, milletvekillerini, yüksek yöneticileri, aydınları ve bütün gazete temsilcilerini bilgilendirmesini istedi. Mecliste kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınması ile ilgili maddelere 316 milletvekilinden 198 milletvekili olumlu oy verdi. 117 milletvekili oya katılmadı. Sonuç olarak Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmış oldu. Akşam Türk Ocağı salonu, alt ve üst localar, balkon dolmuş, konferansın başlamasına çok az zaman kalmıştı. İlk sırada bakanlar ve eşleri oturuyorlardı. Salonda birçok kadın dinleyici vardı. Fındık kabuğu şapkasıyla Leman Hanım dikkati çekiyordu. Bir yandan Yakup Kadri Bey'e tafrayla bakarak alçak sesle, ''Haydi Afetciğim'' dedi, ''okuş erkeklerin canına.'' Yakında oturan birkaç hanım Leman Hanım'ı duyup gülüştüler. Büyük locada Gazi, Kazım Özalp ve eşi Müveddet Hanım, İsmet Paşa ve Mevhibe Hanım yer almışlardı. Gazi sağ dizini sürekli oynatıyordu. İsmet Paşa eğildi. Heyecanlısın. Hem de nasıl? Kızcağıza bütün gün heyecanlanacak ne var diye söylenip durmuştum. Sessizce gülüştüler. Salonun ışıkları kararırken sahne aydınlandı. Kadife perdenin önüne yüksekçe bir kürsü konulmuştu. Afet Hanım yan kapıdan girdi. Üzerinde modelini Gazi'nin çizdiği şık üstlük, altında kapalı yakalı bir beyaz bluz, siyah eteklik vardı. Vakur adımlarla sahneye çıktı, kürsünün yanında durup başını eğerek Gazi ve dinleyicileri selamladı. Alkışlandı, kürsünün arkasına geçti. Gazi heyecanla öne eğildi. Bu anı kaç kez prova etmiş olan Afet Hanım sükunetle konuşmaya başladı.
Aziz Cumhurbaşkanım, sayın dinleyiciler, yüksek huzurlarınızda ele almaya cüret edeceğim konu seçim sorunudur. Bu sorunla ilgilenmemin iki nedeni var. Birincisi, bir Türk vatandaşı olarak seçim hakkının cinsiyet farkı gözetilmeden herkesi kapsamasını istiyorum. Dinleyicilerin büyük bölümünden şiddetli bir alkış koptu. İkincisi, yurt bilgisi dersi veriyorum. Dersimin programında seçim konusu da yer almaktadır.
İyi bir giriş yapmıştı. dikkatle dinlendiğinin farkındaydı. Konuşmasına daha güvenle devam etti.
Kurtuluş Savaşımızda Türk kadınının kabiliyetini, ehliyetini, memleket işleriyle ilgisini kanıtlayan pek çok örnek vardır. Kadınlarımız seçmek ve seçilmek hakkını kazanmalıdır. Çünkü demokrasinin mantığı bunu gerektiriyor.
Alkışlar bu kez daha da yükseldi. Konuşmasını özetle şöyle devam etti.
Rejimimiz eşitlik ilkesine dayanıyor. Seçim sandığı önünde en cahil ile en büyük devlet adamı eşittir. Kadın hangi nedenle bu eşitliğin dışında tutuluyor? Milli çalışma ve çabada kadının payını hor görme hakkı kimseye verilmemiştir.
Alkışlar gittikçe şiddetleniyordu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Türk kadınına belediye seçimlerine katılma hakkını tanımış. Teşekkür ederiz. Bu ilk adımı milletvekili seçme ve seçilme hakkının da yakın zamanda kabul olunacağının mutlu bir işareti olarak görüyorum.
Alkışlara bravo sesleri de katılmaya başlamıştı. Gazi'nin yüzünden iftihar içinde olduğu görülüyordu.
Demokrat Türkiye Cumhuriyeti'nin fazileti bu hakkı da vermeyi elbette fazla geciktirmeyecektir.
Dipnot Arı İnan, Profesör Doktor Afet İnan sayfa 104-106. Profesör Doktor Afet İnan Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması sayfa 128-137. Afet Hanım'ın konuşması özetlenmiştir. İstanbul'daki Türk Kadınlar Birliği kadınlara belediye seçimlerinde seçim hakkı tanınmasını kutlamak için İstanbul'da büyük bir kadın mitingi yapmıştır.
Başını eğerek selam verdi. Salon, loca ve balkondakilerin büyük bölümü alkışlayarak, bravo diye bağırarak ayağa fırladı.
Gazi köşke dönerken Afet Hanım'a dedi ki, yürekten kutluyorum Afet, seninle iftihar ettim.
Afet Hanım'ın yüzü pembeleşti.
Bugünkü oylamaya katılmayan 117 milletvekili kimler biliyor musun? Fesi kafalarından çıkarıp beyinlerine geçirenler.
O gün İstanbul Şehir Tiyatroları topluluğu Ankara'ya gelmişti. 20 kişiydiler. Topluluğun başı Muhsin Ertuğrul Bey'di. Yurt dışından dönmüş tiyatronun başına geçmişti. Belvi Oteli'ne indiler. Türk Ocağı sahnesinde oynayacaklardı. Böyle güzel bir salon ve yeterli sahne İstanbul'da bile yoktu.
Dipnot, Ankara'da küçük tiyatronun az ilerisinde yan yana birbirine benzer 5-6 bina vardı. Biri de Belvi Oteli'ydi. Geceliği 10 liradır. Sanatçılara %50 indirim yaparlar. En öndeki binaya birkaç yıl sonra Anadolu Ajansı taşınacaktır.
Şehir Tiyatrosu Muhsin Ertuğrul Bey'in başa geçmesiyle büyük bir atılım yapmıştı. 1928'den beri her gece perdelerini açıyor, son günlere doğru salonda birkaç kişi kalsa bile bir hafta aynı oyunu oynuyordu.
Muhsin Ertuğrul İnsan ve Tiyatro üzerine gördüklerim sayfa 93.
Bir oyunu bir ay dolduracak kadar seyirci bulacakları mutlu günleri büyük bir özlemle bekliyorlardı.
Şimdi tiyatrolarda yer bulunmuyor. Devlet tiyatrolarının Ankara dışında 10'dan fazla ilde yerleşik tiyatro birimleri bulunuyor. Devlet şehir tiyatroları ile özel tiyatroların yıllık seyirci sayısı 1 milyonu aşalı çok oldu. Birçok üniversitemizde tiyatro bölümleri var. İlki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümüdür.
Birkaçı matine olmak üzere 15 temsil verdiler. Her temsilde doldular. İstanbul'da bile görmedikleri bir ilgiydi bu. Ne çekirdek yiyen vardı ne sakız çiğneyen. Bilet gişesi önünde itiş kakış olmamış sıraya girmişlerdi. Tiyatroya ciddi giyinerek gelmişlerdi.
Yeni başkentin halkında İstanbul'da olmayan bir düzen ve özen duygusu vardı. Alkışları da boldu. Başka türlüydü Ankara seyircisi.
Baş seyirci Gazi Paşa'ydı. Çoğunlukla Afet Hanım ve Sabiha ile geliyordu.
İsmet Paşa ve Mevhibe Hanım'la geldiği de oldu. Tiyatroya çok önemli bir sanat, bir uygarlık göstergesi olarak bakmaktaydı.
Topluluk Aynaroz Kadısı, Kafes Arkasında, Kör ve Hamlet gibi oyunlar oynadı.
Eğitim Bakanı sanatçılara Ankara Palas'ta birçok ileri gelenin katıldığı bir öğle yemeği, Türk Ocağı yine kalabalık bir çay ziyafeti verdi.
Sanatçılar Cumhuriyet için çok değerliydi.
Uygarlığın bir kanadı bilim ve teknik ise öteki kanadı da her dalıyla sanattı.
Bütün uygar ülkeler bilimi ve sanatı türlü yollarla destekliyor, gelişmelerinin önünü açıyorlardı.
Türkiye de bu ülkelerden biri olmak yolundaydı.
Bilimsiz ve sanatsız hiçbir şey olunamayacağını anlayanlar gün geçtikçe artıyordu.
Bilim ve sanat toplumu bir kör kalabalık, bir yığın olmaktan çıkarıyordu.
Gazi 12 Nisan akşamı sanatçıları ve bazı sanatsever milletvekillerini Marmara Köşkü'ne akşam yemeğine davet etti. Yemek çok güzel geçti. Tiyatro ve sanattan konuşuldu. Gazi Ankara'da resmi bir tiyatronun kurulmasını istiyordu. Bunun yolları ve İstanbul tiyatrolarının sorunları görüşülürken Gazi Muhsin Bey'e sordu. Muhsin Bey, ne istersiniz benden? İstenecek çok şey vardı, yokluk içinde kıvranıyorlardı. Ama Muhsin Bey hiç düşünmeden bir tek şey istedi. Bir tiyatro okulu açalım, onu istiyoruz. Okullu tiyatronun yolunu bu soru ve bu yanıt açacaktı. Gece yarısına 2 saat geçmişti. Ertesi gün Eskişehir'e gideceklerdi. Doktor Reşit Galip Bey durumu öğrenince Gazi'ye, ''Paşam'' dedi, ''sanatçılar zatı halinizden izin istiyorlar, sabah Eskişehir'e gidecekler.'' Peki, daha fazla rahatsız olmasınlar. Veda anı gelmişti. Doktor Reşit Galip Bey bir şey daha dedi. İzin verirseniz veda ederken elinizi öpmek istiyorlar. Gazi bu isteği kesin bir tavırla hayır diye reddetti. Sanatçılar bir yanlış mı yaptık acaba diye kaygılandılar. Gazi yüksek bir sesle devam etti. Hayır, el öpemezler. Sanatçı olmayan misafirlere döndü. Efendiler, biz hepimiz milletvekili oluruz, bakan oluruz, hatta cumhurbaşkanı olabiliriz. Ama hiçbirimiz sanatçı olamayız. Böyle de olunca sanatçı el öpmez, sanatçıların eli öpülür. Bunu bir cumhurbaşkanı söylüyordu. Sanatçıların gözleri doldu. Daha kısa bir süre önce tanıklıkları kabul edilmiyordu. Doktor Reşit Galip Bey hiç duraksamadan dedi ki, ''Evet paşam, hepimiz milletvekili bakan oluruz, hatta cumhurbaşkanı olabiliriz. Fakat hiçbirimiz bu dünyada hiç kimse bir Mustafa Kemal olamaz. Onun için izin verin de elinizi öpsünler.'' Muhsin Ertuğrul Bey ve arkadaşları Marmara Köşkü'nden Gazi'nin elini öperek ayrıldılar. Dipnot Vasfi Rıza Zobu, o günden bugüne sayfa 331-334. Muhsin Ertuğrul, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim, sayfa 75. Türk Ocakları 6. Kurultayı 23 Nisan 1930 günü Türk Ocakları Genel Merkezi'nin salonunda toplandı. Afet Hanım kurultaya Aksaray delegesi olarak katılmış, sessizce izlemişti. Akşam dönünce Gazi'ye toplantıyı anlattı. Gazi Türk Ocakları tüzüğünü okumuştu. Amaç maddelerinin üzerinde durdu. Türk tarihinden söz ediliyordu ama bir etkinlik yoktu. Afet'e yeni bir görev verdi. Söz alıp konuşacaksın. Türk tarihinden söz eden bu maddelerin uygulanmasını kurultaydan isteyeceksin. Maddesi var, uygulaması yok. Gazi bunu Türk tarihinin geniş olarak araştırılmasına başlanması için yararlı bir ilk adım olarak görmüştü. Afet Hanım çalıştı. Gazi'nin de yardımıyla konuşmasını hazırladı. Gazi sonuç almak için bazı hazırlıklar yaptı. Yemeğe kurultay üyesi bazı kimseleri çağırdı. Afet'e konuşmasını okuttu. Tartışmaya açtı. Afet Hanım kurultaya bir tarih kurulu kurulmasını öneriyordu. Bu öneri uygun bulundu. Kurultayda olumlu sonuç almayı sağlayacak bazı kararlar verildi. Ertesi gün kurultayın son günüydü. Kurultayı izlemeye Gazi de geldi. Afet Hanım konuştu. Amaç maddelerine değinerek Türk tarihinin yeni metot ve belgelere göre geniş bir biçimde incelenmesi gerektiğini ileri sürdü. Geç bile kalınmıştı. Bir kurul kurulmasına ilişkin önergeyi başkanlığa sundu. Onun konuşmasını ve verdiği önergeyi yemekte alınan kararlar uyarınca Sadri Maksudi Arsal ile Doktor Reşit Galip Bey desteklediler. Kurultay Türk Tarih Heyeti kurulmasını kabul etti. Üyeleri seçti. Başkanlığa Tevfik Bıyıklıoğlu, ikinci başkanlıklara Yusuf Akçura ve Samih Rıfat, genel sekreterliğe de Doktor Reşit Galip Beyler seçildi. Türk tarihi Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Akşam birlikte yemek yediler. Dipnot, üyeler Afet İnan, Tevfik Bıyıklıoğlu, Vasıf Çınar, Yusuf Akçura, Samih Rıfat, Halil Ethem Eldem, Yusuf Ziya Özer, Sadri Maksudi Arsal, Doktor Reşit Galip, Reşit Saffet Atabinen, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Ragıp Hulusi Özden, Mükrimin Halil Yınanç, Zakir Kadiri Ugan, Hamit Zübeyir Koşay, Mesaroş, 16 kişi. Türk Tarih Heyeti, Türk Tarih Kurumu'nun çekirdeğidir. Bu heyet 4 Haziran 1930'dan 29 Mart 1931'e kadar 8 toplantı yapar. Çoğunlukla direksiyon binasında çalışır. Türk tarihi üzerindeki çalışmalar yoğunlaşır. Heyet Gazi'nin direktifiyle 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni yani Türk Tarih Kurumu'nu kuracaktır. Hakim Nezahat ve Beyhan Hanımlar asliye hukuk hakimliklerine atanmışlardı. Göreve başladıkları gün çekilen hakim cübbeli fotoğrafları bütün gazetelerde yer aldı. Bu büyük bir devrimdi. Böyle gelişmeler gelenekçileri öfkeyle titretiyordu. Gittikçe geri dönme olasılığının kalmadığını anlıyorlardı. Osmanlı yönetiminde görev almış eski yöneticilerin bir bölümü ise bu gelişimi dikkatle izliyor, cumhuriyeti, özgürlüğü, yenilikleri görgüleri içinde eriterek yavaş yavaş benimsiyorlardı. Çocukları çoktan cumhuriyetçi olmuşlardı. Bakırköy'de oturan emekli Osmanlı yöneticileri akşamları Ekabir kahvesinde buluşur, eski yeni olayları konuşur, yüksek dedikodu yaparlardı. Yine buluşmuşlardı. İçlerinden emekli bir müsteşar kadın hakimlerin resimlerini göstererek dedi ki,
"Eğri oturup doğru konuşalım. Biz bunu istesek de başaramazdık. Çünkü bağnazlığı yenecek gücümüz yoktu. Bu işi başarabilmek için padişahın başında olağanüstü bir zafer tacı bulunmalıydı. Kanuni Sultan Süleyman'dan bu yana böyle bir zafer ancak Mustafa Kemal Paşa'ya nasip oldu. Allah millete bağışlasın. Daha uzun zaman Mustafa Kemal Paşa'ya ihtiyaç var. Çünkü eksiğimiz, noksanımız çok."